Uçan balon. Geçtiğimiz hafta Macaristan gezimizin ortasında Peşte de veda etmiştik size. Balonumuzu da Tuna kıyılarında güzel bir manzaranın karşısında bırakmıştık. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyor. Bu da Peşte semalarında şehri sarıp sarmalayan Tuna'yı takip ederek dolaşmaya başlıyoruz. Yalnız değiliz. Yanımızda Türk-Macar Dostluk Derneği 2. Başkanı Sayın İsmail Tosun Saral var. Bilmediğimiz konularda yine ondan yardım isteyip bizi aydınlatmasını rica edeceğiz. Budapeşte Tuna'nın kraliçesi yakıştırmasını hak edecek kadar güzel bir şehir gerçekten. Macaristan'ın hem baş şehri hem politik, kültürel, ticari ve endüstri merkezi. Tuna Nehri üzerinde kurulu büyük bir liman kenti ve Avrupa'nın da kavşak noktalarından biri. Tuna kıyısında sıralanmış ihtişamlı yapıları, nehrin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi köprüleri, kaleleri, müzeleri, eski çarşılarıyla hem modern hem de bir açık hava müzesi görünümünde. Budapeşte'nin Buda tarafı daha çok tepelerden, Peşte tarafı ise düzlüklerden oluşuyor. İlk bakıldığında dağlık gibi görünen Macaristan coğrafyası ile ilgili genel bilgileri Tosun Saral'dan dinleyelim.
Esasında Tuna Nehri bizim Nazlı Budin dediğimiz bu güzel şehri ikiye ayırır. Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Budin daha ziyade dağlık tepelik bir yerde kurulmuş. Peşte ise Pusta dediğimiz düz Macar ovalarında yer almıştır. 1850'lerde bu iki şehir birleşerek Budapeşte adını aldı. Ancak Osmanlı yılların zamanında Peşte'de de ufak bir kale vardı. Fakat orada insan ahali iskan edilmezdi. Macaristan'da dağ yok, tepeler var. Tepeler var. İşte Budapeşte'nin Buda kısmı zaten tepelere kurulmuştur. Çok güzel tepelerdir oraları. Oraya teleferikle çıkılır. Ormandır. İnsanlar giderler cumartesi pazar çocuklarına o teleferiğe çıkarak tepelere çıkarlar dağların tepelerin üstüne. Oralarda piknik yaparlar, vakit geçirirler. Ama genelde Macaristan dümdüz bir ovadır. Gözün alabildiği kadar bizim Konya Ovası gibi dümdüz bir ova, yemyeşil bir ova. Tarım arazisi pek mümbit bir ülke olduğunu söyleyemem. Daha ziyade mısır, bizdeki gibi bin bir çeşit şey yok. Ama kayısı var, elma var, çeşitli meyveler var. Kayısılarından palinka adını verdikleri çok güzel içki yapıyorlar, şaraplar var. Zaten Macaristan bir üzüm ülkesidir. Tokaj şarapları var, meşhur dünya çapında. Palinka'nın 60 değişik çeşidi var. Enteresan bir ülke. Bütün Türk milletine gidip görmelerini tavsiye ederim Macaristan'a.
Macarlar Tuna Nehri için sadece aşık olanlara mavi görünür demişler. Gerçekten de nehir kimi zaman masmavi, kimi zaman kahverengi akıyor sanki. Buda ve Peşte'yi birbirine bağlayan köprülerin her birinin mimarisi farklı. Bu köprülerin en ünlüsü Zincirli Köprü ya da girişindeki aslan heykellerinden dolayı Aslanlı Köprü adıyla bilinen Seçenyi Köprüsü. Budapeşte'nin en eski köprüsü olan Seçenyi ile ilgili bir efsane de anlatılıyor. Köprüyü yapan mimar eserine o kadar güveniyormuş ki eğer köprüyle ilgili bir tek hata bile bulunursa intihar edeceğini söylemiş. İnşaat bitmiş. Herkes çok beğenmiş köprüyü. Ama bir çocuk aslan heykellerindeki bir eksikliği fark etmiş. Aslanların dili yokmuş. Bunun üzerine mimar kendini Tuna Nehri'ne atarak intihar etmiş. Efsane ne kadar doğru bilinmez ama köprü girişlerindeki aslan heykellerinin dili yerli yerinde, onu söyleyelim. Hikayesi olan bir başka köprüde adını Avusturya Macaristan Kraliçesi Sisila kaplı Elizabeth'ten alan Elizabeth Köprüsü. Sonsuz aşkın sembolü olarak görülen bu zarif köprü 1800'lü yılların sonlarında tamamlandığında dünyanın en uzun asma köprüsüymüş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet kuşatması altındayken şehirdeki pek çok tarihi yapı ve köprü gibi o da yıkılmış. Sonraki yıllarda yeniden inşa edilmiş. Macaristan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Avusturya'nın yanında yer almış. Savaşın sonunda kaybeden tarafta olunca da ağır koşullu anlaşmalar imzalamak zorunda kalmış. 1947'den sonra ülke bu kez de Sovyet bloğuna katılmış. 1989'da parlamenter sisteme geçilene dek bu rejimde yönetilmiş. Yeni dönemde ülkede ne gibi değişimler yaşanmış? Sayın Saral'a yöneltelim bu soruyu.
Olumlu çok büyük fark var. 1992'de hiçbir şey yoktu. Şimdi Macaristan'da her şey var. Yani bu Budapeşte'de mağazalarda hiçbir şey yoktu. Mağazalar eski tip tozlu raflar vardı. Şimdi Budapeşte pırıl pırıl. Ama Macarlar bir kültür ülkesidir. Macarlar öyle demir perdenin lanetlenen bir ülkesi değildi. Macarlar demir perde arkasındayken bile 13 tane Oscar almıştır.
Tosun Saral'ın demir perde dönemlerine ait bir de anısı var.
Ben 1963 senesinden beri Macaristan'a gider gelirim. Dolayısıyla benim üzerimde her zaman büyük bir izi var. Yani esasında Galatasaray Çepel maçına gitmiştik. Zannedersem 1963 senesiydi. O zaman Macaristan demir perdeydi. Biz de Viyana'da üniversitede okuyorduk. Arkadaşlara trenle gittik. Büyük bir heyecanla gittik. Acaba bir komünist ülke geçince bizi ne yaparlar falan dedik. Ama sınırda bizim Türk olduğumuzu görünce sınır polisi boynumuza sarıldı. Bizi o kadar iyi davrandı ki hala unutamam.
Macarlarla Türklerin akraba olduğu tezi eskilerden beri duyduğumuz bir söylencedir. Kimi tarihçilere göre milattan sonra 4. yüzyılda Orta Asya'dan Avrupa'ya göç ederek Batı Hun İmparatorluğunu kuran kavimler içinde hem Türklerin hem de Macarların bulunması bu söylenceyi doğurmuş olabilir. Sayın Saral'ın dediğine göre Macar tarihçiler bu konuda bir fikir birliğine varabilmiş değiller.
Bu konuda hayli tartışmalı bir konudur. Kimine göre akrabadır, kimine göre değildir, kimine göre birlikte yaşamış iki halktır. Fakat Macarlar asıllarının nereden geldiğini araştırmak için uzun çabalar sarf ettiler, gayretler sarf ettiler. Armin Van Beri Türkoloji ilminin kurucusudur. Armin Van Beri bir derviş kılığında Orta Asya'da dolaşmış. Hem kendi köklerine, milletinin köklerini aramış hem de çok güzel bilgileri kayda alarak bugün bizim elimize kadar ulaşmasını sağlamıştır. Armin Van Beri çalışmaların içerisinde Macarların bir Türk boyu olduğunu yazmıştır. Onların Ural-Altay dil grubuna ait olduklarını yazmıştır. Ne var ki bildiğiniz gibi Macaristan hem Musevi hem Katolik hem de Protestan dinlerine mensup bir ülkedir. Katolik Kilisesi'nin ağır baskısı nedeniyle Müslüman Türklerle kardeş ve akraba olmaktansa Hristiyan Finlilerle akraba olmak daha iyidir düşüncesiyle bazı ilim adamlarının ortaya attığı Macarlar bir Fin-Ugor kolu dur şeklindeki tez kabul edilmiştir ve bugün bile hala bu kavga Macaristan'da sürmektedir.
Bu tartışmayı yapanların dayanak noktalarından biri de Türkçe ile Macarca'nın benzerliği. Belki dil yapısının benzerliği, belki yüzyıldan uzun süren ortak tarihi geçmiş iki dil arasında bir yakınlık doğurmuş. Bu konuda sıklıkla verilen örnek, "Çok küçük elma var cebimde" cümlesi. Aynı cümle Macarca'da şöyle söyleniyor. "Şok kiçit alma var cebemde." Benzerlikler bununla da sınırlı değil. Attila adı Macaristan'da bizde olduğundan daha yaygın. Çünkü onlar Attila'yı kendi ataları sayıyor. Türkçe ve Macarca'da belki Osmanlı döneminden, belki daha da öncesi Orta Asya'dan gelen bazı ortak sözcükler var. Onları da Tosun Saral'dan öğrenelim.
Artık o meşhur klasikleşmiş cebimde küçük elma var. Bunu artık söyleye herkes öğrendi. Macarlar da süpürge mesela, süpürme, efendim çorba, çanak, çömlek, papuç, kapu. Yani ne isterseniz Türkçe kelime var. Bunların bu Türkçe kelimelerin bazıları Osmanlı döneminde Macar diline girmiş. Bazıları Macarların Orta Asya'dan beraber getirdikleri Türkçe kelimeler. Bazıları da bugün bile Orta Asya Türkçesinde konuşulmayan, unutulmuş olan orijinal gerçek Türkçe sözcüklerdir. Belki bizim bile unuttuğumuz.
Budapeşte de Tuna kıyısındaki gezimize geri dönelim bir süreliğine. Tuna üzerindeki Margit Köprüsü'nden Buda tarafına geçelim. Sonra da sağa dönelim. İşte karşımızda Török Utsa, yani Türk Sokağı. Yaklaşık 100 metre ileride sağa ayrılan sokaklardan birinde bir yokuş çıkacak karşımıza. Burası da Gülbaba Sokağı. Gülbaba, Macaristan'la ortak geçmişimizi simgeleyen isimlerden biri. Kanuni'nin Budin seferi sırasında buraya geldiği ve sonra oraya yerleştiği rivayet edilen Gülbaba'yı Macarlar da benimsemişler ve onun adına bir türbe yapmışlar. İsmail Tosun Saral'ın Macaristan hakkında araştırmalar yaparken yıllardır titizlikle üzerinde durduğu konulardan biri de Gülbaba. Gülbaba'nın hikayesini ondan dinleyelim.
Gülbaba 15. ve 16. yüzyıllarda yaşadığı söylenen bir mübarek Bektaşi dervişi. Bu mübarek insan hakkında İlk bilgiyi bize Evliya Çelebi veriyor ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde uzun uzun Gülbaba'dan bahsediyor. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Gülbaba Merzifonlu bir Bektaşi dervişidir. Merzifon'dan gelmiştir. Fatih, onun oğlu, ondan sonra Kanuni yıllarında ordumuzda görev yapmış bir serhat kuludur diyebiliriz. Gülbaba bugün benim yaptığım araştırmalara göre Türkiye'de ve Balkanlarda ve İstanbul'da birçok makamı bulunan bir insandır. İstanbul'da 11 yerde Gülbaba Türbesi tespit ettim. Anadolu'da 19 yerde tespit ettim. Dünyanın çeşitli yerlerinde 9 yerde Gülbaba Türbesi tespit ettim. İstanbul'da Beyoğlu'nda var. Bu Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde türbesi olarak kabul ediliyor. Karagümrük'te var. Küçük Mustafapaşa'da var. Cibali'de var. Üsküdar'da var. Merdivenköy'de var, Eyüp'te var, Tophane'de var, Silivri Kapı'da var, Beylerbeyi'nde var, Burgazada'da var. Yurt dışında Afganistan'da olduğu söyleniyor. Zaten Belh'ten geldi de iddia ediliyor. Belh'te var, Buhara'da var, Selanik'te var. Bulgaristan'da 60 yerde türbesi olduğunu yazıyor. Fakat esasında aslı yegane gerçek Gülbaba Budapeşte. Bunu Macaristan eski Cumhurbaşkanı'ndan Gönç'te Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımıza anlatmıştı. Genç kız evlendiği zaman eşiyle beraber gidip Gülbaba Türbesi'ni ziyaret ettiğini, orada dua ettiğini anlatmıştı. Yani Macarlar da çok önemli, değer veriyorlar. Sonra bu uzun yıllar unutuluyor Gülbaba. Vakayı nüvisler, tarihçiler, tarih yazarlar. Gülbaba'dan bahsetmiyorlar. Birinci Dünya Savaşı'dan önce Abdülaziz'in Avrupa seyahatinde, Budapeşte'yi ziyaretinde Gülbaba tekrar hatırlanıyor. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında oraya tayin edilen Ahmet Hikmet Müftüoğlu Gülbaba Türbesi'ne ilgileniyor. Onun restorasyonu için çalışıyor. İstanbul'dan bazı kıymetli eşyalar getiriyor. Sandıkosunu düzeltiyor. Onun yerine tayin edilen eski Marif Nazırlarından, Milli Eğitim Bakanlarından Rum Beyoğlu Fahrettin Bey Gülbaba Türbesi'ne ilgileniyor. Bugün ziyarete açık ama duyduğuma göre yine tamirat tadilat varmış. Bitmez tükenmez bir tamirat tadilat.
Şimdi biraz geçmişe dönelim. Yaklaşık 500 yıl kadar önce yaşanan bir öyküye. Türk-Macar ilişkilerinde büyük rol oynayan Mohaç Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Pargalı İbrahim Paşa, Budin Fatihi olarak İstanbul'a dönerken krallık sarayından aldığı 3 heykeli de yanında getirir. Bunlar mitoloji kahramanları Herkül, Apollon ve Diana'nın tunçtan heykelleridir. Kanuni'den aldığı izinle bunları at meydanındaki sarayının önündeki kaideler üzerine yerleştirir. Makbul İbrahim Paşa olarak anılan ismi o günden sonra Frank İbrahim Paşa diye anılmaya başlar. Hatta halk bu heykelleri yadırgayıp kimileri de paşayı putperestlikle suçlar. Zamanın şairlerinden Figani bununla ilgili bir beyit bile yazar. Aslı Farsça olan beytin Türkçe karşılığı şöyledir. Dünya kilisesine iki İbrahim geldi. Biri putları kırdı, öteki de put dikti. Daha sonra da bu beyit halk arasında Türkçe olarak söylene gelir. Bir Halil evvel gelip esnamı kılmıştı şu kez. Sen Halil'im şimdi geldin, halkı kıldın putperest. Burada adı geçen iki Halil'den birincisiyle İbrahim peygamber, ikincisiyle İbrahim Paşa kastedilmiş. Biz bu olayı bir de Evliya Çelebi'nin o renkli anlatımıyla aktaralım. Rivayet olunur ki kahrolmuş kralın sarayının önünde üç garip suretli ve acayip görünüşlü heykel ve iki heybetli top konulmuştu. Gönlü aydınlık İbrahim Paşa güzel tedbiriyle basiret erbabı olanlara ibret için üç garip heykeli İstanbul'a naklettirerek at meydanındaki direkler üzerine kondurdular. Zikri geçen Vezir İbrahim Paşa'nın saray kapısı karşısında vaki olmakla bazı zarif nüktedanlar İbrahim Paşa için nice uygunsuz hareketler isnat edip haşa putperesttir diye söylendi ve işitildi. Bu çeşit kötülüklerle şehrin içi ve dışı doldu. Hatta şairlerden merhum Figani Çelebi için bu düsturu hicretli dediler. Bu hiciv hayli meşhurdur ki bu mahalde aynen alındı. İki İbrahim geldi cihana. Biri put kıran, biri put diken. Bu gibi birçok kaderler nihayet biçareyi katlettirdiler. Bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman bir gece Sadrazam İbrahim Paşa'yı boğdurur. O günden sonra da Frank ya da Makbul İbrahim Paşa olur Maktul İbrahim Paşa. Yeniden bugünün Budapeşte sokaklarına dönüyoruz. Diyelim Tuna kıyılarında uzun uzun dolaşıyorsunuz ve karnınız acıkıyor. Ne yiyeceksiniz? Macar mutfağını tanımak için herkesin size önereceği ilk yemek gulaş olacaktır. Gulaş için geleneksel bir et çorbası da denebilir aslında. Tosun Saral'a göre bizim meşhur kebaplar Macaristan'ı da fethetmiş.
Kebap, bizim döner kebap Macaristan'ı fethetmiş vaziyette. Bizim hepimizin, bütün Türklerin tanıdığı bir gulaş vardır. Gulaş, bazı Türk yazarlarına göre kul aşından, yani Osmanlı askerinin karavanasından ihtiyaç edilmiş, uygulanmış bir yemek olarak söylerler. Ancak sevgili dostum Doktor Edith Taşnadi yazmış olduğu kıymetli makalesinde bunun bu kulaş ile ilgili olmadığını, daha Orta Asya'dan beri yedikleri bir Macar yemeği olduğunu yazmıştır. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta bazı yazarlarımız bizim etli patatesi gulaşa benzetirler. Fakat gulaşta patates yoktur. Büyük büyük koca koca sığır etleri vardır. Bence Türk yemeği değildir, Macar yemeğidir. Bizim Osmanlı Türk mutfağına ayak uyduracak bir mutfaklar yok.
Sayın Saral, Türk-Macar Dostluk Derneği nezdinde Türk-Macar Dostluğu adına yıllardır yürüttüğü başarılı çalışmalarından ötürü Macaristan Cumhurbaşkanlığı tarafından Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı ile onurlandırılmış.
Efendim, işte tabii bu Macarlarla ilgili 1992'den beri devamlı çalışıyoruz. Macar Cumhurbaşkanı beni Macar kültürüne ve tarihine yapmış olduğum hizmetlerden dolayı Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı ile ödüllendirdi. Nisan 2013'te benim için büyük bir gurur oldu. Takdir edilmek çok güzel. İnşallah daha iyi çalışmalar yapılır. Genç kardeşlerimiz, bu konuda ilgilenen akademisyen kardeşlerimiz, evlatlarımız daha güzel başarılara imza atarlar.
Biz de kendisini bu ödülden dolayı tebrik ediyoruz. Macar kültürünü Türkiye'de tanıtmak için yıllardır uğraş veren Tosun Saral'ın Türk-Macar Dostluk Derneği'nce yayınlanan kitapları da var.
Efendim biz Türk-Macar Dostluk Derneği olarak şimdiye kadar 9 tane kitap yayınladık. Bu kitapların her biri ses getirdi. Bu kitapların 5 tanesi nacizane benim tarafımdan kaleme alındı. En son yazdığımız kitap yine Türkiye'de çok ses getirdi. Genelkurmay tarafından bayağı ilgiyle karşılandı. Çanakkale, Sina ve Filistin cephelerinde görev yapan Avusturya-Macaristan topçu bataryalarıyla ilgili. Budapeşte seyahatnameleri kitabımız Evliya Çelebi'den bugüne kadar Budapeşte'ye ve Macaristan'a giden Türk seyyahlarının o ülke ve şehir hakkında yazdıkları hatıraları bir araya getirdik, topladık. Bir en azından araştırma yapacak olan genç arkadaşlara bir faydamız olsun istedik. Burada çok güzel şeyler var ama yani Macaristan'ı çok sosyolojik bir şekilde anlatan çok güzel makaleler, yazılar var.
Son olarak Macarlarla ilgili bir anekdotu aktararak ayrılalım sizden.
Ünlü İtalyan ilim adamı Enrico Fermi Oscar ödülünü fizik dalında alınca kendisine sormuşlar. Efendim demişler, uzaylılar var mı? Enrico Fermi de evet var, hatta aramızda yaşıyorlar. Onlara Macarlar denir demiş. Evet, Macarlar böyle uzaylı bir ırktır. At üstünde doğmuşlardır, at üstünde ölürler. Müzikleri ilahidir. Eva Barton müziği ilahi bir müziktir. Bütün Hollywood'un hayal tacirleri, artistleri, rejisörleri hepsi Macar'dır. Yani Macaristan, güzel Macaristan, güzeldir.
Sayın İsmail Saral'a teşekkürlerimizi iletirken balonumuza doğru yöneliyoruz yeniden. Balonumuz Tuna kıyılarından yavaş yavaş havalanırken havada kararmak üzere. Birazdan muhteşem bir manzara göreceğiz. Gece ışıklandırması içindeki Budapeşte. Ortada şehrin kalbini ikiye bölen ama iki tarafa da eşit doğal güzellikler bahşeden Tuna Nehri. Eski, sadık bir dostla vedalaşır gibi ayrılıyoruz Budapeşte'den. Haftaya rüzgar bizi nereye götürürse orada buluşmak dileğiyle. Program yapımcıları Filiz Özdemir Arıcıoğlu, Müge Tüzün Gerçek, teknik yapımda Mahmut Üçer, mikrofon başında Ayfer Durak. Yeniden buluşuncaya dek mutlu kalın, mutlu olun diyoruz. Şehrin bir hikayesi vardı. Kimileri anlattı, kimileri dinledi. Hepsi dedi ki sonunda, burası güzeldi. Ya diğerleri? Uçan balon.